Erkam Radyo'nun güzide dinleyicileri ve Erkam TV'nin değerli izleyicileri. Bu hafta da Helal Hayat programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Fatih Çiçek ve karşımda GİMDES Baş Denetçisi Gıda Mühendisi Hayrettin İşbilir ile birlikte yine helal gıdaya dair sorular soracağız ve kendisinden cevaplar alacağız. Bugüne kadar yapmış olduğumuz programların özellikle helal gıdaya dair bir alt zemin oluşturmasını amaçlamaktayız. Dolayısıyla bu alt zemini oluşturma anlamında helalin hayatımızdaki önemi ve sadece helal değil tayyip konusunun ne olduğuyla ilgili bütün meseleleri altyapısını oluşturmak üzerine kurguladık. Ve bu programda o kurgulardan bir tanesi. Bundan sonraki programlarda biraz daha detaylara gireceğiz. Ve bundan sonraki programlarda artık ürünlerin içeriğinde neler olup bittiğini tek tek sorgulayacağız. Hocamıza soracağız. Hocamızdan cevaplarını alacağız. Bu program içerisinde de tayyip gıda ile alakalı kendisiyle konuşmak istiyoruz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Allah razı olsun. Tayyip gıda konusu daha önce, yani belki bundan 20, 30, 40, 50 yıl evvelinde çok fazla yoktu ve çok konuşulan bir mevzu değildi. Helal gıda bir şekilde helalle ilgili, helal lokma ile ilgili bir şekilde bu konuşulan bir mevzu. Ama tayyip mevzusu yoktu. Son 20 yıldan beri Sayın Cumhurbaşkanımızdan kaynaklı mı çıkan bir mesele? Bunu bir sormak istiyorum size öncelikle.
Evet, bize yine daha önce de GİMDES siyasete karıştı. İşte Tayyiben kelimesini kullanınca böyle bir eleştiri gelmişti. Halbuki bizim Tayyiben kelimesinden kastımız ayetlerdeki Rabbimizin ifadesidir. 4-5 tane ayette helalen tayyiben orijinal ifadesiyle yan yana geçiyor. 20'den fazla ayette de tayyiben kelimesi gıdadan bahisle tekrardan geçiyor. Ama müstakil geçiyor. Biz şimdi bu meseleleri biraz hocalarla müzakere ettik. İşte mübadele-i efkar, istişare. Şimdi hocalarla görüşmelerimizin sonucunda şu kanaatler hasıl oldu. Şu çıkarımlar yapıldı. Helal ve bunun zıttı olan haram kelimeleri bizim daha çok manevi durumlarımızdan, manevi cihetimizden bir gıdanın manevi tarafından bahsederken, manevi tarafımıza hitap ederken, tayyiben kelimesi ise maddi taraflarımıza, maddi kısımlarına daha fazla hitap ediyor. Daha fazla o tarafları anlamamız lazım. Çünkü yani örnek verecek olursam, mesela bir besmelesiz kesilmiş bir kuzu kasıtlı olarak besmele çekmezsen haramdır. Helalin evet. zıttı haramdır. Ama besmelesizlik maddi bir şey değil ki. Manevi bir durum.
Evet.
Yani besmelesizlik olunca bak haram oluyor. Halbuki temiz, sağlıksız olduğuna dair bir delil gösteremezsiniz. Hijyenik şartlarda üretildiği takdirde. Ama bu böyleyken, bu durum böyleyken, yani helal ve haram sanki gıdanın manevi cihetlerinden bize bahsederken daha çok, ya da mesela bir domuzu İslami ritüellere göre kessek, besmele çeksek, bütün her şeyi halletsek helalleştiremeyiz.
Evet.
Yani oradaki mesele maddi şeyler değil. Ben domuzun kıskanç hale getirsem, altını bağlayıp özür dilerim, pislik yemesini engellesem, temiz şeylerle yedirsem, üstüne besmele çeksem, balkonda beslediğim bir domuz değil mi? Gayet masum gibi gözüken ama helalleştiremezsiniz. Oradaki haramlılık Cenab-ı Hakk'ın tanımlandırmasıyla olmuştur. Mesele bitmiştir. Manevi bir durumdur. Tayyiben kelimesi ise temiz olarak tercüme ediliyor ya. Hocalara
evet, soruyoruz. Tayyip temiz demek değil
tayyip,
mi?
Temiz, hoş. İşte gibi manalara geliyor. Şimdi nasıl ki helalin zıttı haram. O zaman tayyip kelimesinin zıttı nedir? Yani temizin zıttı pistir. Pis.
Evet.
Peki öyleyse temiz olmayan yani pis olan bir şeyi Rabbimiz neden yememizi istemez? Bunu biraz tefekkür ettiğimizde pis olan bir şeyin yani mesela besmeleyle kesilmiş bir kuzunun ama hijyenik şartlar olmadığını farz edersek pis ortamlar, işkembenin temizlendiği tezgahta etin doğrandığını falan filan düşünseniz.
Bakterilerle bir arada.
Bakteriler, pislik bu bizim sağlığımızı bozar. Yani pis bir şeyi yemek bizim sağlığımızı bozan bir durumdur. Sağlıksa maddi bir meseledir. Manevi bir şey değildir. Dolayısıyla demek ki tayyiben kelimesi, eski zamanlarda tayyiben kelimesi temiz olarak algılamak, temizliğe riayet etmediğin bir durum varsa, pis ise, yere düşmüş bir ekmek, çamura düşmüşse, necasete bulaşmışsa bunu yeme diyen dinimizi, bu manaları günümüzde bir parça daha farklı anlamamız lazım geldiğini. Çünkü temizin zıttı pis, o zamanlarda katkı maddesi yok ama günümüzde pis olanı yediğimizde sağlığımız bozuluyorsa, mesele buysa, şimdi artık sağlığımızı bozan direkt katkı maddeleri var.
Ha, sağlığımızı bozan evet. meseleyi pis olarak değerlendireceğiz.
Evet, tayyiben kelimesi sadece pis değil. Yani pisten murat sağlıktır. Öyleyse sağlığın bozulmamasını murat eder Rabbimiz. eskiden sağlığın bozulması pis bir şey yediğimizde oluyorsa, şimdi sadece pis değil, sağlıksız, kanserojen, nörotoksik, alerjik, GDO'lu vesaire. Hı hı. Temizlik kozmetikte irritasyon vesaire, evet, gibi tahriş edici. Yani bu manayı düşündüğümüzde öyleyse Tayyiben kelimesi artık temiz olarak anlamak eksiktir. Hı hı. Günümüze bakan cihetiyle bunun sağlıklı olması gerektiğini de çıkarmamız, bu manaları istihraç etmemiz lazım geldiğini hocalarla tefekkürlerimizde ortaya koymuşuz. Ve dünyada hiç bakılmayan, hiç kimsenin değerlendirmediği, hiçbir helal sertifika kurumunun gündemini almadığı bu Tayyiben kelimesini güncel bir bakış açısıyla ortaya koyan bir GİMDES elhamdülillah var. Biz kanserojen maddelere ispatlanmışsa, bir delil varsa, bilimsel bir çalışmayla bir katkının kanserojen olduğu, nörotoksik olduğu, alerjik bir reaksiyon yaptığı veya şüpheler, GDO gibi şüpheler, hı hı, barındırıyorsa, işte hidrojenizasyon, esterifikasyon gibi yağlarda biz bunlara sertifika vermiyoruz. Örneklendirebilirim. Sodyum benzoat, sodyum nitrit kanserojendir. Birçok katkıda kullanılır. Et ürünlerinde falan kullanılır. Detayları yine ilerideki bölümlerde konuşuruz. Sertifika vermeyiz. Sentetik tatlandırıcılar kanserojendir. Sertifika vermeyiz. Yani evet, glikoz konusunu belki biraz gündeme alıp da bize saldıranlar, asıl saldıracağı nokta sentetik tatlandırıcılardır diyoruz biz. Glikozun fazlası zarardır. Azı yararlıdır. Balda da glikoz vardır. Ama sentetik tatlandırıcılar, aspartam gibi, asetilsülfam K gibi, bunlar direkt zarardır. Bunlara saldırsanız da diyoruz.
O zaman zarar konusunu da şöyle mi değerlendirmek lazım aslında? Yani bazı şeyleri çok yiyince zararlıdır.
Oraya geleceğim. Evet, oraya geleceğim. Dolayısıyla bir sağlığa zararlı olduğu net olarak kanıtlanmışsa biz bunlara sertifikalama yapmıyoruz. Mesela MSG nörotoksiktir. Monosodyum glutamat, Çin tuzu diye bilinir. İşte GDO'lu birçok ham maddeler var bugün günümüzde. Soya, mısır vesaire. Bu zararlılık konusunda da bakış açısı şudur. Yani bu işin bencesi sencesi olmaz. Temel konulardan bir tanesinde bunu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bence helal, sence haram diye bir şey olmaz. Bu işin fıkıhı bellidir. Ayet ve hadisler bellidir. Zararlılık konusuna fıkıh ne diyor diye sorduğumuzda hocalar derler ki...
Burada bence sencesi olmaz mı burada?
Olmaz. Bence şöyle, bence böyle olmaz. Sen kimsin? Sen kimsin? Arkeolog. Sen kimsin? Çevre mi? Hocam git sen çevreyle ilgili konuş. Arkeolojiyle ilgili konuş. Ben fıkıh konusunda yorum yapacak tıynette birisi değilim. Bu konuda donanım değilim. Ben bunu hocalara sorarım. Hocalar da ayet ve hadis temelinde, Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli detaylarında bize manalar getirirler. Biz de teknik konularla onlara besleriz. Ortaya bir şey çıkartırız. Bir mana çıkartırız.
Ama zarar mevzusunu hocalara net bir şekilde detaylıca anlatmak gerekiyor.
Tabii. Hocalar şunu ayırıyorlar. Fıkıhta zati zararlılık ve izafi zararlılık diye bir şey var. Zati zararlılık demek azı çoğu fark etmeksizin zararlı olduğu netleşmiş, kanıtlanmış bir zararlı. Bu zatında zararlıysa, bunun çoğu değil de azı da zarar veriyorsa, böbreği, karaciğeri, bağırsağı, mideyi yoran, buna küçük küçük de olsa zarar verdiğine dair bir çalışma varsa bu zati zararlıdır. İzafi zararlıysa, izafi demek göreceli günümüzdeki ifadeyle. Duruma göre, kişiye göre, zamana göre değişen zararlılar. Biz bunu incelediğimizde bu hangi gıdalar böyledir? Tümü böyledir. Su da zararlıdır. Fazla içersen su zehirlenmesi hastalığından ölürsün. Otolizden patlarsın. Meyve de zararlıdır. Yemekten sonra yersen, normalde yersen, az yersen zararı yoktur, şifadır. Bal da zararlıdır. Fazla yersen komaya girersin. Şeker de böyledir. Çok yersen komaya girersin. Öyleyse fıkıh der ki her şey izafi zararlı olabilir. Buna fıkıh had koymaz. Kişiler kendi hayatlarında bunu organize edecekler. Zamanını, mekanını, miktarını sen belirleyeceksin. Yemekte meyve yemeyeceksin. Yemekle beraber işte zararlıysa bir şeyi, suyu tüketmeyeceksin. Suyu yemekte yersen sana zarar verir. Parçalanmayı, sindirimi engeller. Mesela örnek veriyorum. Suyu İbn Sina der ki yemekte içersen 40 tane hastalık yapar der. Evet. Bak ne oldu? Su helalken yemekte içtiğin an parçalanmaya, hazma zarar verdiğin için, emilimi engelleyeceği için zararlı hale geldi. O yüzden diyor ki suyu sen kendi hayatına göre değiştireceksin, zamanını ayarlayacaksın. İşte çay içeceksen yemekten hemen sonra içmeyeceksin, meyveyi vesaire. Buna fıkıh karışmaz. Ama bir ürünün, bir katkı maddesinin net zararlı olduğuna dair bir rivayet varsa, bir çalışma varsa, ki bugün günümüzdeki çalışmalar şöyle yapılıyor. Fareye, tavşana gibi kobay hayvanlarına bazı maddeler yediriliyor. Letal doz denilen öldürücü doz bulunuyor bu maddelerin. Bütün dünyadaki sağlık örgütleri, WHO dahil, işte FDA'dır, EFSA'dır, Avrupa, Amerika'daki sağlık örgütleri bu şekilde çalışma yapar. Kobay hayvanlarına yedirirler. Letal doz dediğimiz öldürücü doz bulunur. Bu letal doz atıyorum işte 2 mil, 200 miligram farazi bir rakam. Hı hı. 200 miligram öldürücü dozsa bunun 200'de biri mesela 1 miligram maksimum sınır kabul edilmek şartıyla kullanabilirsin der. Neden? Çünkü sen bu gıdayı içinde bir 1 miligram bulunuyor ya, hı hı, ama 200 miligramdı ya bunun öldürücü dozu. Sen bunu 200 katını yiyemezsin ki diyor. Ama bunu niye diyor biliyor musun? Bunu gıda üretici firmalar, lobiler kulis faaliyetleriyle bu sağlık örgütlerine baskı yaparak bu kuralları çıkartıyor. Ben bunu kullanmak istiyorum. Niye? Raf ömrünü arttırıyorum. Daha cazip hale getiriyorum. Tadını, tekstürünü ayarlıyorum. İnsanların daha fazla beğenmesini sağlıyorum gibi bir takım çalışmalarla bu az da olsa zararlı olan bu maddelere bir takım izinler çıkartarak katkı maddelerini olarak kullandırılmasına müsaade ettiriyorlar. Fıkıh diyor ki, mesela bugün Codex Alimentarius diye bir şey var. Hı hı. Bizim de Türk Gıda Kodeksi olarak temelinde baz aldığımız Codex Alimentarius. İşte letal doz olarak sodyum benzoatta şu kadar, sodyum nitritte bu kadar miktarlar vardır. Bunun %1'i, %2, %1'i, %1'i de sucukta, sosiste, salamda veya salçada kullanılabilir. Tamam, ama fıkıh ne diyor? Eğer bir şey zararlıysa bu zararlıyı kullanmanın tek bir çaresi vardır. Zaruret. Eğer gerçekten bir zaruret varsa, ayetteki meseleye kıyasla çıkıyor bu meseleler. İşte domuz haramdır, şu haramdır, meyte haramdır. Mecbur kalırsanız bunlardan bir miktar yiyebilirsiniz diyor ya Rabbimiz. Hı hı. Buraya kıyasla inne zarurat tubihul mahzurat kaidesi mecellede geçer. Zaruret esnasında haramlar mübahtır. Ama zaruret bunu da sana bırakmıyor. Zaruret işte rekabet etmek, ürünü ucuzlatmak bunlar zaruret değildir. Zaruret demek fıkıhta insan hayatı söz konusuysa ya da uzuvlarından bir tanesi, organlarından bir tanesini kaybetme durumu söz konusuysa, bunu engelleyecek helal bir yöntem yoksa ve haram bir şey varsa, biliniyorsa, bunu o esnada kullanabilirsin. Ama günümüzdeki meselelere baktığımızda, bu gıda katkı maddelerinin kullanım amaçlarına baktığımızda, hiçbir zaruret, fıkıhtaki zaruret manasıyla örtüşmez. Tamamen evet. Raf ömrünü arttırmak, cazip hale getirmek, tüketicileri daha fazla işte ürünün tüketilmesini teşvik etmek falan filan. Yani Codex Alimentarius başka bir şey söylüyor. Tabir caizse fıkıh Alimentarius başka bir şey söylüyor.
Yani sucukta da böyle bir zaruretimiz yok zaten.
Sucukta yani mesela sodyum nitrit kullanırlar. Hı hı. Kullanım amacı kırmızı rengi elde etmektir. Kahverengi olunca ne olacak? Cenab-ı Hak bize ey kullarım niye sucuk kırmızı olmadı diye soru mu soracak ya? Hatta sana sucuk niye yemedin diye sormayacak ki. Sucuğun kendisi bile zaruret değil ki, diyor hocalarımız.
Sucuk yemeyen insanın öyle bir eksikliği yok zaten. Proteini yani başka yerlerden alamaz. Sadece sucuktan almak zorunda evet, gibi bir eksiği yok.
Evet.
Şimdi bu Tayyip Gıda uygulamasının sadece Türkiye'de mi yapılıyor? Dünyada başka bir yerde yapılmıyor mu?
Kimdes'ten başka halalen tayyiben, helal ve tayyip ürün sertifikası, hı hı, bakış açısıyla uygulama yapan kimse yok.
Bu çok önemli. Şundan dolayı önemli. Şimdi inanç konusunda hassasiyeti olmayan insanların da baktığı konu artık.
Kesinlikle.
Organik olsun, tamamen işte sağlıklı insan olsun, sağlığına uygun olsun.
Evet.
Bu noktaya bakıldığı için bu çok kıymetli bir şey.
Kesinlikle.
Dolayısıyla Gimdes'in verdiği bu sertifikanın sadece helal değil, aynı zamanda hem helal hem de organik tabiri caizse sağlıklı, tayyip, yani anlaşılır olması
sağlığa ya da zarar vermeyen diyelim.
Sağlığa zarar vermeyen bir gıdaya ancak sertifika verdiklerini evet, görüyoruz. Bu çok özel bir durum, çok güzel kesinlikle, bir durum. Yani bunu bu şekilde duyurulması gerekiyor ama bu kesinlikle, sizin kapsamınızı çok daraltmıyor mu?
Daraltıyor. Zaten bizim piyasada yani takvalı bakış açımızla hassas olan uygulamalarımızla piyasada adımızın gıcık olarak adlandırılmasının sebebi bu. Hmm. Biz birçok yani 5000 küsur tane firmanın başvurusundan sonra 1000 tane firmaya sertifika vermekliğimiz, 4000 küsur tane firmaya sertifika vermeyişimizin temel sebeplerinden bir tanesi zaten tayyiben kelimesine takılmaları, sağlık konusuna takılmaları. Biz gidiyoruz tavuğa sertifika veriyoruz ama tavuktan elde edilmiş bir sucuğa, sosis, salama sertifika veremiyoruz. Çünkü nitrit var. Biz gidiyoruz işte konserve salçaya sertifika veriyoruz ama plastik kovadaki salçaya veremiyoruz. Çünkü benzoat kullanıyorlar. Dolayısıyla elbette daraltıyor ama bizim gayemiz ürünlerin çoğalması evet doğru ama ürünleri çoğaltırken de ayet ve hadisleri, fıkhi kaideleri ezmememiz lazım. Biz bunları eze eze gidersek o zaman Rabbimize nasıl hesap vereceğiz? Biz hatta ilk başlarda helal sertifika diye basarken sertifikamızı sonradan bu manaya dikkat çekmek için helal ve tayyip ürün sertifikası diye sertifikamıza da bunu böyle hazırlıyoruz, yayınlıyoruz. Yani bu bakış açısı kesinlikle çok önemli. Dünyadaki diğer kurumlara da biz bunu teşvik ediyoruz. Tayyiben kelimesini böyle de anlamanız lazım diyoruz. Ve uygulamalarımızda da evet biraz daraltsa da biraz eleştiri alsak da bunun Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinde, Rabbimizin emirlerinde ayırt etmediğini, helalen tayyiben ayırt etmemiş, beraber zikretmiş. Hı hı. Hatta sanki diyoruz ki, sanki yani hani şöyle bir mana da algılıyorum. Benim kendimce bir çıkarımım. Ey kullarım, siz bu Tayyiben kelimesini amiyana tabirle biraz dikkate almayacaksınız, sallayacaksınız. Bak ben buna ısrar ediyorum. Dikkate alın diyerek 20 defa daha bahsetmiş. Israrı ilahi var hocam. Yani, dolayısıyla burada dikkate alınmayacak, tahfif edilecek, hafifleştirilecek ki günümüzde görüyoruz. Ya hocam helallikle ilgili bir sorun var mı? Tayyipliği boş ver. Sağlığa zararlıyı bir kenara bırak diyen, sadece helallikle ilgili bir sorun var mı yok mu diye bize soran insanları duyuyoruz. Bunların bir kısmı da hoca. Yani dolayısıyla Tayyiben kelimesinin tahfif edilmesi doğru değil. Ayetlerde bunu Rabbimiz ayırmamış. Hatta ısrar-ı ilahi var. Biz bu manaları da zikrederek insanımıza ve başta hocalarımıza bunun duyurulmasını, bu konuda sohbetler ve tebliğler yapılması lazım geldiğini, insanlara bu bakış açısını da kazandırmamız lazım geldiğini anlatıyoruz. Ve evet, dediğiniz gibi sadece Müslümanlara ve müminlere değil, bütün insanların takip etmesi lazım. Zaten ayet böyle demedi mi? Ya eyyuhel müslimin diye başlamadı ayet. Bakara 168. Ya eyyuhel nas. Ey insanlar. Bunu da oradan bağdaştırabiliriz. Ey insanlar diyerek aslında tüm Müslümanlar, Müslümanların harici tüm insanlığa muhatap olduğunu, bütün insanların buna muhatap olması gerektiğini Rabbimiz buyuruyor.
Yıllar sonra, bir grup insanlar gelecek, bir nesil gelecek ve bu nesil inançlarına hassasiyetleri olmasa bile bu arayış içerisine girecekler.
Çünkü Tayyiben kelimesini zikretmiş Rabbimiz.
Evet.
Cenab-ı Hak bizim kodumuzu biliyor. O yaratmış, bilmez mi? Bizi biliyor. O yüzden bizim Müslümanların ve müminlerin haricinde bizim takipçilerimiz çoktur.
Kur'an'ın kıyamete kadar hükmünün sürdüğüne çok net bir delil.
Elhamdülillah.
Tayyiben kelimesi bundan 300 sene evvel, evet, pis ve ortam olarak pis olmaması gerekiyor, temiz yerde olması gerekiyor. Evet, bunu tam anlamıyla karşılıyordu. Çünkü o zaman gıda katkı maddeleri yoktu vesaire, evet, yoktu. Doğru.
Evet.
Ama bugüne geldiğimizde Kur'an'ın bu kadar bütün aleme, bütün zamanlara şumul olduğunun,
kesinlikle,
çok net bir göstergesi bu.
Kur'an her zamana farklı bir manayla bakar, bakmıştır, bakacaktır da. Biz
çok
kıyamete kadar kim bilir ne ayetlerden ne manalar anlayacağız ve Cenab-ı Hak ne acayip bir mana gizlemiş, ancak keşfediyoruz diye tacip edeceğiz.
Şimdi az önce bencesi sencesi olmaz denilen kısımda şeyi söylemiştim de, şimdi zararlı konusu biraz bilimin konusuna giriyor.
Evet.
Bilimin konusuna girdiği için bilim bugün ak dediğine yarın kara ya da bugün kara dediğine yarın ak da diyebiliyor.
Doğru.
Şimdi bu minvalde bakıldığında bilimin verdiği bize girdilerle, bilimin verdiği verilerle bir şeye tayyip değil dediğimizde, yarın bilimin o verileri kasıtlı ya da bilmediği için, yanlış bildiği için o veriler yanlış çıkacak olursa, bugün kara dediğine yarın ak diyecek olursa, buradaki bakış açısı ne olması gerekir?
Bütün bilim şer üzere ittifak edemez. Ben böyle bir bilim, bütün dünyadaki bilimsel çalışmaların Kur'an'ı saptırmak için ittifak edebileceğini senaryosunu çok düşünemiyorum. Mümkündür. Bazı çalışmalar taraflı yapılabilir. Bunları zaten görüyoruz. Ama bütün bilimsel çalışmalar böyle değildir. O yüzden zaten şunu yapmak lazım. Sadece Amerika'daki çalışmaları almayacaksın. Hem Türkiye'de bir bilim adamı çalışıyorsa onu alacaksın. Avrupa'dakini alacaksın. Amerika'dakini alacaksın. Japonya'dakini alacaksın. Yani dolayısıyla istatistiksel sapmaları da hani biraz azaltacaksın. Ama şu da bir gerçek. Yani bilim keşfettikçe bakış açısı ve fetvalar değişebilir mi? Değişebilir tabii ki hocam. Bir örnek vereyim mi?
Nedir?
Metabisülfit. Sertifika vermeyiz. Yıllardır da vermedik. Ama bir şey keşfettik yıllar sonra. Metabisülfit uçucu bir şeymiş. Bazı proseslerde de işlem yardımcısı olarak kullanılıyor. Ama proses gereği uçuyor gidiyor. Biz bunu keşfettikten sonra dedik ki tüketicinin ağzına giden son üründe metabisülfit daha öncesinde kullanıldığı halde tüketicinin ağzına gelene kadar uçtuysa, bunun bilimsel olarak ispatlayabiliyorsak ve takibini de yapabiliyorsak, o zaman biz buna niye hayır diyelim?
Bunun takibi herhalde raftan alınan üründe
analizler
yapılabilir.
Bitti bu kadar. Örnek vereyim. Bisküvi kalıplarından işte petibör bisküvi, finger bisküvi gibi bisküvilerin kolay çıkması, şekil bozukluğunun yaşanmaması için metabisülfit keşfedilmiş, kullanılıyor. Biz sertifika vermiyorduk, yıllarca da vermedik. Sonra çalışmalar şunu gösterdi. Ya hocam bu uçucu bir şey. Kükürt cinsinden, kükürt dioksit olarak uçuyor. Bisküviyi de biz hamur olarak yemiyoruz ki. Zaten fırından pişiyor. Biz aldık fırından çıkmış önceki hamuru, metabisülfit analizine soktuk. Şu kadar içerisinde var. Zaten miktar belli. Çıktı fırından, analiz yaptık. Kalmamış. Uçmuş. Biz tüketicinin ağzına giden son üründe kalmıyorsa biz buna evet dedik ama şartlı. Mesela örnek veriyorum. mantar konservelerinde de beyazlatıcı olarak kullanılıyor. Ama mantar çiğ çiğ tüketme ihtimalimiz var mı? Var. Bazı insanlar çiğ yerler. Hmm. O yüzden ben onu çiğ tüketme ihtimaline binaen mantar konservelerinde metabisülfide hayır derken bisküvide evet diyorum.
Uçma olasılığı daha aynen. zayıf. Çünkü
uçma olasılığı yok. Konserve.
Konserve.
Koyuyorsun kapalı. Kapatıyorsun. Hı-hı. Kararmasın diye kullanıyorlar. Hı-hı. Açtın kapağını çıkarttın taze taze yedin. Sağlıklıdır da. Çünkü yani ölü gıda çiğ gıda diye bir şey vardır. Hı-hı. Hani ölü besinler çiğ besinler. Mümkün olduğu kadar çiğ canlı yemeği tavsiye eder tıbbi beslenmeciler. Hı-hı. Öldürdüğün an işte etken maddeler zarar görür azalır falan filan. O yüzden mantarı brokoli havucu mümkün olduğu kadar çiğ yiyin. Pişirmeden, öldürmeden yiyin derler.
Ama kararmaması için emek tabi kullanmıyorlar.
Sen bunu kullandığında şimdi ben buna evet diyemem. Dolayısıyla hani GİMDES'te bilimsel bazı çalışmaların, keşiflerin, verilerin, donelerin bize gelmesiyle uygulamalarını güncelleyebiliyor mu? Güncelliyoruz hocam.
Nasıl? Bunun tersi oldu mu?
Tersi mi? Yani evet dediğimizde sonradan yasakladığımız mı?
Evet.
Yani düşünüyorum oldu.
Hmm.
Bir tane yapay tatlandırıcı var. Hı-hı. Biz bunun doğal olduğunu biliyorduk. İsmini hatırlayamadım. İsmini hatırlarsam daha sonra zikredeyim inşallah. Bir tane yapay tatlandırıcının işte klorla yıkandıktan sonra doğal bir şekilde tatlılık miktarının arttığını falan filan gibi bir bilimsel çalışmaya dayanarak sertifika verdik. Ama çok sürmedi. Bir sene falan sürdü. Sonra bunun yapay olduğuna dair çalışmalar önümüze gelince işte aspartam, asesülfam K gibi hemen sertifika sürecini bitirdik. Ve tekrar da önümüze geldiğinde bu yapay tatlandırıcıdır. Biz buna sertifika vermiyoruz dedik. Şimdi biz de bilimsel çalışmalara bakıyoruz.
Evet.
Yani sonuçta bilim hani bütün kitaplar tek bir kitabı anlamak içindir sözü var ya.
Evet.
Ne kadar güzel değil mi? Aslında biz Kur'an'ın veciz bize bahsettiği o halalen tayyiben Rabbimiz demiş geçmiş bak. Detay vermemiş. Evet helal haramlarla ilgili detay vermiş ama tayyibenle ilgili çok ciddi bir detay yok. Ama biz bunu zamanla, bilimsel keşiflerle bak bu tayyiben kelimesinin 1300 yıl sonra günümüze bakan ciheti de şudur diyerek yani bilimsel çalışmalar, bütün makalelerin aslında Kur'an'daki bu tayyiben kelimesini anlamak olduğunu ortaya koymadı mı şimdi?
Kesinlikle.
O yüzden bütün bilimsel çalışmalar Kur'an'ı anlamak içindir ve bu tekamülat kıyamete kadar devam edecektir. Hı hı. Biz aklımız, fehmimiz, idrakimiz arttıkça, bilimsel çalışmalar çoğaldıkça Rabbimizin bize emir ve yasaklarını daha farklı cihetlerle anlayacağız. Buna göre de pozisyon alacağız, değiştireceğiz tavırlarımızı.
Yani bu zararlı gıdalarla alakalı mevzuda izafi zararlılık ve kati kesin zararlılık konuları bunlar çok net bir şekilde ayrılıyor.
Evet.
Ve bunu tekrar böyle bir baskılı bir şekilde söylemek için, üzerine bastırarak söylemek için kullanıyorum. Ya yani bu meseleyi izafi değil, kesin kat'i zararlılıklarda netleştiriyoruz ve bunlara kesinlikle sertifika verilmiyor.
Verilmiyor.
İzafi zararlılıklar zaten izafi kişiye göre
karışmıyoruz.
Bu zaten şahsi bir fetva gerektiriyor.
Evet, zaten işte mesela glikoz gibi, palmiye gibi bir ürünler de bize buradan saldırıyorlar ya, fıkıh bilmiyorlar saldıranlar.
Hmm.
Ya bunların kendisi zararlı değil, bunların fazla tüketimi zararlı. Hmm. Bunların yanlış miktarda tüketimi, yanlış usulle tüketimi zararlı. Yoksa yağ, beynimizin %90'ı yağ hocam, kolesterol. Yani kolesterol nasıl zararlı diyeceğiz şimdi biz yani fazlası zararlıdır. O yüzden glikoz beynimizin temel ihtiyaçlarından bir tanesidir. Vücudumuza lazımdır. ATP bundan elde ediliyor. Enerji. Yani dolayısıyla izafi zararlılığa fıkıh karışmayacağını anlasa bize bir takım manipülatif hesaplar bize çok aslında ilişmeyecekler ama tabii anlayacak bir idrak yok. Çünkü İslami altyapıları yok anladığım kadarıyla.
Evet.
Bu konuda idrak yolları
anlamak
enfeksiyonu
da istemiyorlar.
İstemiyorlar. Zaten üzerimizden prim sağlıyorlar falan filan. O yüzden tayyiben kelimesi bakış açısıyla ama şunu da söyleyeyim. Şüphe duyduğumuz bir şey varsa, evet zati zararlı değil, izafi de değil ama şüphe duyuyoruz. Şüpheler de ciddi varsa yine vermediğimiz ürünler de var. GDO'lu ürünler. Biz bugün GDO'lu ürünlere direkt zararlıdır, haramdır, sağlığa çok net zararlıdır diyemeyiz. Bilimsel çalışmaların bazıları bunu destekler, bazıları da hayır der. Hangisi objektif, hangisi doğru, ortalık karışık. O yüzden biz şüphe duyuyorsak bunu da sertifika vermeyeceğimiz, hani şüphelilerden de kaçınıyoruz tabiri caizse. Mesela işte hidrojenizasyon yağlarda yine zararlı olduğu nettir. Ama düne kadar net değildi, bilinmiyordu. Sağlıklı zannediliyordu. Keşfedildi, hayır dedik. Esterifikasyon bulundu, şimdi buna sağlıklı diyorlar. Biz buna da şüpheyle bakıyoruz şu anda. Dolayısıyla hani zati zararlılara hayır, şüphe duyduklarımız varsa yine hayır. Ama izafi zararlıysa bütün gıdalar böyledir. Buna insan kendi hayatında sınır ve zaman belirlemesi yapmalı. Fıkıh buna hat koymaz deniyor.
Buna dair böyle isabetli kararlar, Gimdes'in teknik kurulunda isabetli kararlar aldığına dair şöyle bir aklımda şey kalmıştı. Hı-hı. Titanyum dioksitle alakalı daha önceden vermediğinizi, buna sertifika vermediğinizi biliyorum. Hı-hı. Ama normal gıda kodekslerinde kabul edilebilen geçen bir hadisesi vardı. Evet. Ama yıllar sonra sanırım 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi Avrupa yasaklandı. Birliği tarafından yasaklandı.
Türkiye'de
tamamıyla.
Yasaklandı.
Türkiye'de de yasaklandı.
Yani bütün ürünlerde mi değil mi tam hatırlamıyorum detay ama gıda ürünlerinin birçoğunda yasaklandı. Aynı şekilde MSG de böyle. Yani elhamdülillah Gimdes'in tedbirli tutumu yıllar sonra bakanlığımızın mevzuatında bir takım değişimlerle bunu ortaya koymasıyla bizi teyit ediyor. Biz bak yıllarca bize güvenenleri bu zararlardan koruduk diyebiliyoruz elhamdülillah.
Yani bu bakış açısını sağlam tutabilmek çok önemli bir şey. Ama burada tabii size de çok fazla eleştiri geliyordur. Yani bu kadar niye ince eliyip sık dokuyorsunuz? İnsanlara alternatif bir şey sunamıyorsunuz böyle yapınca gibi eleştiriler de geliyordur.
Doğru.
Ama sonuca vurduğunuzda sonuç itibariyle Gimdes'in yüzü kara çıkmıyor. Çünkü tam tersi olmuş olsaydı titanyum dioksit daha kötü olurdu.
Daha kötü bir senaryo.
Evet. Yani buna dair var olan bazı eski hadiseler Gimdes'i eğer teyit edici noktalarda gelişiyorsa o halde Gimdes Teknik Bilim
doğru
Kurulu'nda
yolda.
Doğru bir yolla devam ediyor demektir.
Şimdiye kadar yüzümüz bu konuda mahcup olmadı. Allah mahcup etmesin. Bize güvenen Müslümanlar başta olmak üzere tüm insanlara karşı mahcup olduğumuz bir durum Cenab-ı Hak yaşatmadı. Yaşatmayacağını da ümit ediyoruz. Çünkü Gimdes'in dediğim gibi kar amacı güden bir kuruluş değiliz. Eyvallahımız yok. Tamamen objektif. Tamamen insanın lokmasının helal ve sağlıklı olmasıyla ilgileniyoruz. Başka bir derdimiz, başka bir gayemiz. Bunu gölgede düşürecek menfi bir takım menfaatlerle hiçbir gayemiz yok elhamdülillah.
Elhamdülillah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tayyip konusunu da böyle detaylıca açabilmek çok iyi oldu. Çünkü bu insanların özellikle beklediği bir konuydu. Hı-hı. Yani tamam helal olabilir ama organik mi ya da sağlıklı mı, sağlığa zararlı mı noktası insanların hep böyle beklediği bir konuydu. Bu konuyu da açtığımız iyi oldu. İnşallah bir sonraki bölümde artık direkt ürünlerin kendisine girip ürünlerin kendisini direkt sorgulamaya başlarsak orada da bu mevzuyu daha net bir şekilde ortaya koymuş olacağız. Çünkü ürünlerin içerisinde tabii. Çoğunluk zaten bu noktaya giriyor anladığım kadarıyla.
Tabii zaten şuna bakacağız. Yani katkıları iki cihetiyle değerlendireceğiz. Hı-hı. Bu helallikle ilgili şüpheli, bu tayyiplikle ilgili şüpheli. Bu helallikle ilgili şüpheli, bu tayyiplikle ilgili değil. Yani bu bakış açısıyla hangi katkılar helal, hı-hı, hangi katkılar tayyiplik cihetiyle, tayyiben manasına aykırı durduğuna dair detaylıca ürün ürün katkı katkı irdeleyebiliriz inşallah.
Evet vaktimiz kalmadı ama aslında bir teknik bilim kurulumla alakalı bir toplantıda buna dair sıkıntılar oluyor mu olmuyor mu bunu ilerleyen bölümlerde bir konuşalım. Yani Gimdes'in aslında toplantıları nasıl geçiyor onu da merak etmeye başladım ben. İzleyicilerimiz de belki merak ediyorlardır. Hiç mi çatlak ses çıkmıyor gibi mesela aklıma geldi düşündüm de.
Çıkar ama niyetlerde ittifak var. Bizim sözlerimizde ihtilaf bile olsa niyetlerimizde ittifak olduğu için şimdiye kadar hiçbir kavga gürültü olmadı Allah'a şükür.
Elhamdülillah. Evet, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Hayrettin hocamıza teşekkür ediyoruz. Tayyip Gıda ile alakalı tüm detayları konuşmaya çalıştık ve bu detaylara dair de bütün kafamızdaki soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyorum. Ben bu programdan ciddi bir şekilde istifade ettim. Allah da cümlemizi müstefid eylesin. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.